Ayrım 5. Baltazar. Anatole France. Sayfa 47. Laeta Acilia. Ari Renan'a. Laeta Acilia, Tiberius'un imparator olduğu dönemde Marsilya'da yaşıyordu. Yıllar önce Helvius isimli Romalı bir şövalye ile evlenmişti. Daha çocuğu yoktu ve anne olmak için büyük bir istek duyuyordu. Bir gün İbadet etmek için tapınağa gittiğinde bir revakın altında cüzzam ve yaraların yiyip bitirdiği bir grup insan gördü. İlk basamakta korkuyla durdu. Laeta Acilia acımasız biri değildi. Yoksullara üzülür ancak onlardan korkardı. Önündeki revakın etrafında toplanan böylesine ölü gibi benizleri soluk, boş heybeleri ayaklarına dek uzanan böylesine ürkünç dilencilere şimdiye kadar hiç rastlamamıştı. Benzi attı, elini kalbinin üzerine koydu. Ne kaçabiliyor ne de ilerleyebiliyordu. Eşsiz güzellikte bir kadın bu mutsuz kalabalıktan ayrılıp ona doğru ilerlerken dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Kim olduğu bilinmeyen bu kadın ciddi ve yumuşak bir sesle "Korkma genç hanım," dedi. "Burada gördüklerin zalim insanlar değillerdir. Bu insanlar dalavereyi ve haksızlığı değil, gerçeği ve aşkı temsil ediyorlar. Bizler Tanrı'nın oğlunun öldüğü ve dirildiği Yahudiye'den geliyoruz. O, göğe çıkıp babasının sağ yanına oturduğunda ona inananlar büyük acılar çektiler. Etiyen taşlanarak öldürüldü. Bize gelince, tapınak rahipleri bizi yelkensiz ve dümensiz bir gemiye tıktılar ve batmamız için azgın dalgalara teslim ettiler. Neyse ki, ölümlü hayatında bizi seven Efendimiz, bizleri bu şehrin limanına bıraktı. Ne yazık ki, Marsilyalılar zalim, cimri ve putperestler. Onlar İsa'nın müritlerini açlık ve soğuktan ölmeye terk ediyorlar. Eğer bu tapınağa sığınmasaydık, bizi karanlık zindanlara hapsedeceklerdi. Oysa güzel haberler getirdiğimiz için bizi iyi karşılamaları gerekirdi. Yabancı bunları söyledikten sonra elini arkadaşlarına uzattı ve sırayla her birini göstererek, "Sana dönük olan bu yaşlı, bakışları ışık saçan bu insan Sedon'dur," dedi. Efendimiz onu iyileştirinceye kadar doğuştan kördü. Şimdi artık hem görebilir ve görülemez şeyleri aynı berraklıkla görüyor. Sakalı dağlardaki kar kadar ak olan bu ihtiyar ise Maximin. Çok yorgun görünen bu delikanlı ise benim kardeşim. Kudüs'te büyük bir servete sahipti. Onun yanındaki Marte benim kız kardeşim. Onun yanındaki de mutlu günlerimizde Betanya tepelerindeki zeytinlerimizi toplayan sadık hizmetçimiz Mantilli. Güzel yüzlü ve tatlı sesli Laeta Acilia, "Ya sen?" diye sordu. "Sen kimsin? Adın nedir?" Yahudi yanıtladı. "Adım Magdalalı Meryem. Senin bu şehrin önemli kişilerinden birinin karısı olduğunu, altın işlemeli giysinden ve bakışlarının masum gururundan anladım. Kocanın İsa'ya inananlara yardım etmesi için sana geldim. O zengin adama, "Onlar çıplak, onları giydirelim. Onlar aç, onlara ekmek ve şarap verelim. Onun adına yaptıklarımız için Tanrı da bizi cennetlik kılacaktır," de. Laeta Acilia yanıtladı. "Meryem, isteğini yerine getireceğim. Kocamın ismi Helvius. Kendisi bir şövalye ve şehrin en zenginlerinden birisi. Beni sevdiği için her isteğimi yerine getirir. Artık arkadaşlarından korkmuyorum. Kollarını ve bacaklarını kemiren yaralarına rağmen yanlarından geçme cesaretini göstereceğim ve tapınağa gidip isteğimi kabul etmeleri için ölümsüz tanrılara dua edeceğim. Ne yazık ki şimdiye kadar dualarım hiç kabul etmediler." Meryem kollarını iki yana açarak Laeta Acilia'nın yolunu kesti. "Putlara tapınmaktan vazgeç bayan. Abuk sabuk heykellere umuda ve hayata dair sözler etme. Tek bir tanrı vardır. O da bir insandı. Onun ayaklarını saçlarımla sildim." Bu sözler üzerine fırtınalı bir gökyüzünden daha karanlık olan gözlerinde şimşekler çaktı ve gözyaşlarına boğuldu. Laeta Acilia kendi kendine söyleniyordu. Ben dindarım. Dini buyruklara eksiksiz uydum. Ama bu kadında tuhaf bir tanrısal aşk duygusu var. Meryem kendinden geçmiş, konuşmasına devam ediyordu. Yerlerin ve göklerin tanrısıydı o. Ve yaşlı incir ağacının gölgesindeki bir saraya oturup meseller anlatırdı. Genç ve güzeldi, sevilmek istiyordu. Yemek yemek için kız kardeşime geldiğinde ayaklarının dibine otururdum. Sözler dudaklarımdan sel gibi akardı. Kız kardeşim tembelliğimden yakınırdı. Efendimiz, yemek hazırlamamda bana yardımcı olması gerektiğini söyle ona derdi. O gülümser, beni ayaklarının dibinde alıkoyar ve benim iyi payı seçtiğimi söylerdi. Luka, İncil'in 10. bölümünün 38-42. ayetlerinde şunlar yazılıdır. Yollarına giderlerken İsa bir köye girdi. Marta adlı bir kadın onu evine kabul etti. Meryem adlı bir kız kardeşi vardı. O da Rabbin ayakları dibinde oturup onun sözlerini dinlerdi. İşlerin çokluğu Marta'yı şaşkına çevirmişti. İsa'ya, "Ya Rab, ben çalışırken kız kardeşimin oturması hoş mudur? Söyle, de bana yardım etsin," dedi. Rab şöyle yanıtladı. "Marta, Marta, boşuna üzülüp telaşa kapılıyorsun. İnsanların tek şeye ihtiyaçları vardır ve Meryem kendisinden alınamayacak olan iyi payı seçmiştir." Karşımda sanki dağlarda koyun güden genç bir çoban vardı. Ama gözlerinden Musa'nın alnından çıkan alevlere benzer alevler fışkırırdı. Uysallığı gecenin huzuruna benzerdi. Öfkesi ise yıldırımlardan beterdi. Sade insanları, çocukları severdi. Çocuklar yollarda önünde koşar ve eteğine sarılırlardı. O İbrahim'in ve Yakup'un tanrısıydı. Güneşi ve yıldızları onun elleri yarattı. Sevinçli anneler yeni doğmuş bebeklerini kulübelerinin önünde ona uzatırlar ve o da bebeklerin yanaklarını okşardı. Kendisi de bir çocuk gibi sadeydi ve ölüleri diriltirdi. Dirilttiği kardeşim burada, aramızda bulunuyor. Marta ve Meryem, İsa'nın diriltip mezardan çıkardığı Lazar'ın kız kardeşleridir. İyi bak kadın, Lazar'ın yüzünde hala ölümün solgunluğu, gözlerinde ise öteki dünyayı görmenin korkusu var. Laeta Asilia artık dinlemiyordu. Masum bakışlarını Yahudi kadına çevirdi ve "Meryem," dedi, "ben sofu bir insanım. Atalarımın inançlarına bağlıyım. İnançsızlık kadınlar için kötüdür. Romalı bir şövalyenin karısının dini yenilikleri benimsemesi hiç de hoş değil. Yine de doğuda iyi tanrılar olduğunu itiraf ederim. Sanırım seninki de o iyi tanrılardan. Onun çocukları sevdiğini ve genç annelerin kollarındaki bebekleri yanaklarından öptüğünü söyledin. Onun kadınlar içinde iyi bir tanrı olduğuna inanıyorum. Yazık ki biz soyluların ve devlet erkanının inandığı tanrılardan biri değil o. Öyle olsaydı ballı çörekleri adak sunardım ona. Dinle Yahudi Meryem, madem tanrın seni seviyor, ondan yardım iste ve tanrıçalarıma soramadığım şeyi benim için ona sor." Laeta Asilia bu sözleri tereddüt ederek söylemişti. Duraksadı ve kızardı. Magdalalı, "Ruhunu huzursuz eden nedir?" diye sordu. Yavaş yavaş güvenini tazeleyen Laeta Asilia yanıtladı. "Sen de kadınsın Meryem. Hiç tanımamama rağmen sana sırrımı açmaktan çekinmiyorum. 6 yıllık evliyim, daha çocuğum yok. Bütün üzüntüm bu. Bana sevecek bir çocuk lazım. Yıllardır beklediğim ve belki de hiç sahip olamayacağım bir çocuğa duyduğum özlem beni perişan ediyor. Eğer Tanrın senin aracılığına benim tanrıçalarımın kabul etmediği dileğimi yerine getirirse, o zaman onun iyi bir tanrı olduğuna inanacağım, onu seveceğim ve benim gibi genç, zengin ve şehrin önde gelen ailelerinin çocukları olan tüm kadın arkadaşlarımın da sevmesini sağlayacağım." Meryem ciddiyetle yanıtladı. "Romalıların kızı, isteğin yerine geldiğinde İsa'nın rahibesine verdiğin sözü sakın unutma." Marsilyalı, "unutmayacağım," dedi. "Şimdilik şu keseyi al ve içindeki gümüş paraları arkadaşlarınla paylaş. Hoşça kal. Ben evime dönüyorum. Eve vardığımda sana ve arkadaşlarına ekmek ve et dolu bir sepet yollayacağım. Kardeşin, kız kardeşin ve arkadaşlarınla birlikte kaldığınız sığınaktan çıkın ve bir hana yerleşin. Helvius'un şehirde sözü geçer. O size bir kötülük yapılmasına engel olur. Tanrılar seni korusun Meryem. Beni tekrar görmek istersen, yoldan geçen herhangi birine Laeta Asilia'nın evi nerede diye sor, hemen gösterirler. Aradan 6 ay geçti. Laeta Asilia bir gün evinin avlusunda lal rengi yatağında yatmış, bir zamanlar annesinin söylediği, sözlerini bilmediği bir şarkı mırıldanıyordu. Havuzda mermer bir deniz kızı fıskiyesinden yükselen su şırıl şırıl akıyor ve ılık havada yaşlı çınarın yaprakları tatlı tatlı hışırdıyordu. Kollarını dolgun göğsünün üzerinde kavuşturmuş olan genç kadın, yorgun, uyuşmuş, mutlu ve ağırlaşmış görünüyordu. Şarkı söylemeyi kesip bakışlarını çevresine yöneltti. Mutluluk ve gururla iç geçirdi. Etrafında siyah, beyaz ve sarı ırktan köleleri dört dönüyor, doğacak olan çocuğun giysilerini hazırlıyorlardı. Laeta kolunu uzatıp, yaşlı zenci bir kölenin gülümseyerek verdiği küçük başlığı aldı. Yumruk yaptığı eline taktı ve o da gülümsedi. Yoksul bir Afrikalının ancak düşünde görebileceği altın, gümüş ve incilerle işlenmiş lal rengi küçük bir başlıktı bu. İç avluda yabancı bir kadın belirdi. Yol tozu renginde tek parça bir entari giyinmişti. Uzun saçları ağarmış ama gözyaşlarının kavurduğu yüzü hala güzellik ve gururla ışıldıyordu. Onu dilenci sanan köleler kovmaya kalkıştılar. Fakat ilk bakışta onu tanıyan Laeta Asilia yerinden kalktı ve haykırarak ona doğru koştu. Meryem, Meryem, senin bir tanrının sevgili kulu olduğun doğruymuş. İsteğin yukarıya ulaştı ve senin aracılığına benim istediğim şey gerçekleşti. Bak, hala tutmakta olduğu çocuk başlığını gösterip ekledi. Öyle mutluyum ki sana şükran borçluyum. Magdalalı Meryem, biliyordum diye yanıtladı. Laeta Asilia, sana İsa'nın gerçeğini öğretmek için geldim. Marsilyalı köleleri gönderdi ve Meryem'e oturması için minderleri altın işlemeli fil dişi bir koltuğu işaret etti. Ama Magdalalı koltuğu tiksintiyle itti ve rüzgarın yapraklarını hışırdattığı büyük çınar ağacının dibine bağdaş kurdu. Soylu kadın, sen Efendimizin müritlerini aşağılamadın. Susuzdular, onlara içecek verdin. Açtılar, onlara yiyecek verdin. İşte bu yüzden benim sevdiğim gibi sen de sevesin diye sana İsa'yı tanıtacağım. Ben ilk hayatımda insanların en güzelini ilk kez gördüğüm zaman bir günahkardım. Meryem söze böyle başlayıp, cüzdanlı Simon'un evinde İsa'nın ayaklarına nasıl kapandığını ve İsa Efendisi'nin tapılası ayaklarını bir çanaktaki sümbül yağıyla nasıl olduğunu anlattı. Efendisi'nin homurdanan müritlerine verdiği yanıtları aktardı. Şunları söylemiş İsa, "Bu kadının ayağıma sümbül yağı sürmesine niçin karşısınız? Onun yaptığı iyi bir şey. Aranızda her zaman yoksullar bulunacak. Ama ben bulunmayacağım. Mezarıma şimdiden güzel bir koku vermiş oluyor. Şunu unutmayın ki, bütün dünyada İncil'in vaaz edildiği her yerde bu kadının yaptığı şey övgüyle anılacak ve anlatılacak." Luka İncil'in 7. bölümünün 36-50. ayetlerinde şunlar yazılıdır. Ferisilerden biri İsa'nın kendisiyle yemek yemesini istedi. O da Ferisinin evine girdi ve sofraya oturdu. Şehirde bulunan günahkar bir kadın, İsa'nın Ferisinin evinde sofrada olduğunu öğrenince, beyaz mermer bir kapta değerli yağ getirip, arkada onun ayaklarının dibinde oturdu. Ağlayarak ayaklarını gözyaşları ile ıslatmaya başladı, saçları ile sildi. Ayaklarını öpüp değerli yağı sürdü. İsa kadına dönerek Simon'a şunları söyledi. Bu kadına iyi bak. Evine girdim, ayaklarım için su vermedin. Ama bu kadın ayaklarımı gözyaşları ile ıslattı, saçları ile sildi. Sen bana bir öpüş vermedin ama o geldiğinden beri ayaklarımı durmadan öptü. Saçlarıma zeytinyağı sürmedin ama o ayaklarıma değerli yağ sürdü. Bundan dolayı sana derim ki, onun çok olan günahları bağışlandı, zira çok sevdi. Meryem daha sonra içindeki 7 şeytanı İsa'nın nasıl kovduğunu anlattı ve ekledi. O günden beri inançla ve aşkla tutuşan ben, bir cennette yaşar gibi Efendimizin gölgesinde yaşadım. Kırlarda birlikte seyrettikleri zambaklardan ve sonsuz mutluluktan, inancın mutluluğundan söz etti. Daha sonra onun nasıl ihanete uğradığını ve halkının kurtuluşu için nasıl ölüme gittiğini anlattı. Çektiği anlatılamaz acılardan, gömülüşünden ve dirilişinden bahsetti. "Ben," diye bağırdı, "onu ilk ben gördüm." Bedeninin taşındığı yerde, biri başucunda, öteki ayak ucunda oturmuş, beyazlar içinde iki melek vardı. Bana, "Neden ağlıyorsun kadın?" dediler. "Ağlıyorum çünkü efendimi aldılar ve nereye götürdüklerini bilmiyorum," dedim. Ne büyük mutluluk. İsa bana göründü ve ben önce onun bahçıvan olduğunu sandım. Bana, "Meryem," dedi. Sesini hemen tanıyıp haykırdım, "Rabbim." Kollarımı uzattım ama o, "Bana dokunma, çünkü daha babamın yanına çıkmadım," dedi. Laeta Asilia bu hikayeyi dinledikçe huzursuz oluyordu. Çevresinde şöyle bir döndükten sonra kendi hayatını gözden geçirdi ve Tanrı'yı seven bu kadının hayatı yanında kendi hayatının çok sıradan olduğunu düşündü. Gençti, dindardı, soyluydu ama mutlu geçti diyebileceği günler kadın arkadaşlarıyla pasta yedikleri günlerdi. Sirk gösterileri, Helvius'un aşkı, el işleri onun yaşamını dolduruyordu. Tüm bunlar Meryem'in ruhunu ve duygularını sımsıcak saran sahnelerin yanında bir hiçti. Bir kıskançlık acısı ve pişmanlık dalgası bütün bedenini kapladı. Bu kutsal hikayeleri, hatta kefaretinin külleri altında hala güzelliği parlayan bu Yahudi kadının çektiği acıları bile kıskandı. Gözlerinden inen yaşları elleriyle silerken, "Çek git Yahudi," diye bağırdı, "çek git. Biraz önce çok huzurluydum. Hayatta tattığı mutluluklardan daha büyük bir mutluluk olabileceğini bilmiyordum. Sevgili Helvius'uma karşı duyduğum aşktan daha büyük bir aşk olabileceğini, dünyada annemin ve büyük annemin tanrıçalarının gizemi dışında kutsal mutluluklar olabileceğini düşünmüyordum. Ah, her şey çok basitti. Kötü kadın, beni yaşadığı mutlu hayattan iğrendirmek istiyorsun ama başaramayacaksın. Neden bana görülebilir bir tanrıya olan aşkından söz ettin? Neden ben göremezken sen dirilen efendini görmekle övünüyorsun? Doğacak çocuğumun bana verdiği mutluluğu bozacağını sandın. Sen kötüsün. Senin tanrını tanımak istemiyorum. Onu çok sevmişsin. Ona hoş görünmek için ayaklarına kapanmışsın. Bu bir şövalye karısına yakışır bir davranış değil. Ben bu şekilde tapınsam Helvius çok kızardı. Saç tuvaletimi bozacak bir din istemiyorum. Hayır, karnımda taşıdığım çocuğu senin Mesih'inle tanıştırmak istemiyorum. Eğer bu küçük yavru kız ise ona bizim seramik tanrıçalarımızı sevdireceğim. Onların boyları bir karış ve çocuğum korkmadan onlarla oynayabilir. İşte annelere ve çocuklara gereken tanrılar bunlardır. Sen korkusuzca yaşadığın kendi tanrı sevgini benimle paylaşmak istedin. Senin tanrın benim tanrım olabilir mi? Ben günahkar değilim. İçime 7 cin girmedi. Yoldan çıkmadım. Ben saygın bir kadınım. Defol şimdi. Çabasının işe yaramadığını gören Meryem çekip gitti. Ve o tarihlerden sonra Senbaum adıyla anılacak olan bir mağaraya kapandı. Laeta Asilia'ya gelince tarihçilere göre benim hiç değiştirmeden aktardığım bu son konuşmadan uzun yıllar sonra Hristiyanlık dinine geçmiş. 5. ayrımın sonu. Sayfa 55.